bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm Joseph Stalin 1. Kaset 1. Yüz Bilim ve Sosyalizm Yayınları 1 10. Baskı Aralık 1989 Çeviren Zeynep Seyhan Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Marksist diyalektik yöntemin ve Marksist felsefi materyalizmin temel nitelikleriyle tarihsel materyalizm, bu yapıtta Joseph Stalin'in 1879-1953 kaleminden kendine özgü yalın anlatımıyla sunuluyor. Kısa ama konunun tüm kapsamının ana çizgileriyle her ilgi duyan için açıklıkla kavranabilir bir özeti. Bu özelliğiyle yapıtın Marksist dünya görüşünü ve bilimsel sosyalizmi öğrenmek isteyenlere en uygun bir başlangıç kitabı olduğu söylenebilir. Marksist teorinin bütünlüğünü, temel niteliklerini ve kapsamını gözden kaçırmamak için başvurulması gereken bir el kitabıdır bu. Sunuş, bir daha yeniden. Joseph Stalin'in Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm adlı bu yapıtı, dilimizde Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın dördüncü kitabı olarak ilkin 1967 Kasım'ında yayınlandı. Yapıtı çeviren Zeynep Seyhan, ceza yasasının 142. maddesine aykırılık savıyla mahkemeye verildi. Yargılama, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15-11-1968 gün ve 1968 Taksim 197 esas sayılı beraat kararıyla sonuçlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 24-4-1969 gün, 1969 Taksim 48 esas ve 1969 Taksim 1225 sayılı ilamıyla beraat kararını onayarak kesinleştirdi. Yapıtın Eylül 1970'te yapılan ikinci baskısı henüz tükenmeden 12 Mart rejimi gelip çattı. Beraat kararına karşın kitabın eldeki bütün nüshalarına, yayın evinin yasaklanmamış olan öteki kitaplarıyla birlikte el kondu. Bunlar sonradan geri alınmışsa da kitapların çoğu okunamaz hale gelmişti. Bu açık haksızlığa karşı Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın yöneticisi olarak yasal bir hak arama olanağına fiilen sahip değildim. 12 Mart rejimini sosyalist literatürün kimi temel klasiklerini dilimize kazandırmak yüzünden 30 yıl mahkumiyete çarptırılmış bir düşünce suçlusu olarak hapishanede geçirdim. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile 1974 Temmuz'unda tahliye olup da yayın evini yeniden canlandırmaya koyulduğum zaman yine şimdiki gibi yayın sırasında bu yapıtı öne almıştım. 12 Eylül rejimi, Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm'in 9. baskısı ile birlikte Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın öteki bütün kitaplarına el koydu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı'ndan emir alan Emniyet Siyasi Şube görevlileri 28 Ağustos 1982'de yayın evimi boşaltma eylemine giriştiler. 9 Eylül 1982'ye kadar gün aşırı gelişlerle 13 gün süren bir operasyon. Kitapları kamyonlara yükleyip Mamak'taki Sıkı Yönetim Askeri Karargahı'na götürdüler. 7 kamyon dolusu 133.607 kitap. Son sıkı yönetim ilanından yıllarca önce yargı kararlarıyla aklanmış bulunan bu kitapların geri verilmesi için komutanlığa yaptığım başvurular 3 yıl boyunca yanıtsız kaldı. Ankara'dan sıkı yönetimin kaldırılacağı tarihi belirleyen Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanmasından hemen 2 gün sonra Ankara Sıkı Yönetim Komutanı'nın verdiği bir emirle o güne kadar 3 yıla yakın bir süre Mamak'ta tutulan kitapların 3 Haziran 1985 tarihinde sıkı yönetim bünyesinde yakılarak imha edildiği ortaya çıkacaktır. Yargı organlarınca aklanmış olan kitapların imhası her şeyden önce bir devlet sorununu gündeme getirmiştir. Bu yargı gücünün yok sayılması, yargı kararlarının çiğnenmesiydi. Yıllarca ceza yasasının 142. maddesi karşısında düşünce özgürlüğünü, bilimi ve kitapları savunmuştum. Dramatik olan şuydu ki, şimdi devletin verdiği kararların geçerliliğini devlete karşı savunacaktım. Öncelikle devletin en yüksek katına durum iletmeliydim. 10 Temmuz 1985 tarihinde Cumhurbaşkanlığına başvurdum. kitaplarımın, devletin uygar, şerefli yargıçlarının ve savcılarının imzalarını taşıyan kesinleşmiş beraat kararlarına ve takipsizlik kararlarına sahip olduğunu açıkladığım bu başvuru şu satırlarla noktalanıyordu. Şimdi, yasal olarak sahip olduğu 133 bin kitabı imha edilen bir vatandaş olarak benim karşı karşıya kaldığım soru şudur. Devleti oluşturan güçler arasında yargı gücü var mıdır, yok mudur? Mahkemeler gerçekten var mıdır, yok mudur? Mahkemeler varsa bunların kararları geçerli midir, değil midir? Yüksek yargı organlarının, Yargıtay'ın, askeri Yargıtay'ın kesinleştirici beraat kararları gerçekten kesin midir, değil midir? Açıktır ki kamuoyu ortada yalnızca beni ilgilendiren özel bir sorunla değil, her şeyden önce devleti ilgilendiren vahim bir sorunla karşı karşıyadır. Sorumluların hesap vermesi ve maddi ve manevi kayıplarımın tazmini için durumu ilgilerinize saygıyla arz ederim. 10 Temmuz 1985. Cumhurbaşkanlığından bir yanıt gelmedi. Beklemiyordum da zaten. Sıkı yönetimin eylemlerinden sorumlu başbakanlıktan kitaplarımın bedelini ödemesini istedim. Başbakanlık da sustu. Böylece bize mahkemenin yolu gösterilmiş oluyordu. İdare Mahkemesi'nde Başbakanlık aleyhine açtığım dava, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 27 Haziran 1989 tarihli kararıyla Başbakanlığın tazminat ödemeye mahkum edilmesiyle sonuçlandı. Yargılama aşamasında mahkeme dosyasına giren imha tutanağı, kitaplarımın sıkı yönetim bünyesinde 3 Haziran 1985 tarihinde yakılarak imha edildiğini ortaya koydu. Dipnot: Başbakanlığın Danıştay'a yaptığı temyiz itirazına yanıtımızda kitapların imha biçimine ilişkin şu açıklamaya yer verildi. Ve zaten ortada yasaya uygun bir işlemin söz konusu olmadığı sorumlularca bilinen bir şeydir. Yasaya uygun bir işlem kuşkusuz apaçık yapılır. Oysa kitaplarımızın imhası ve imha biçimi hep gizli tutulmak istenmiştir. Olay bize ancak kitaplarımız hakkında bilgi almak için yaptığımız başvuru üzerine bildirilmiştir. Yapılan bildirimde de imha emri ve imha tutanağı belgeleri istemimize karşın bize verilmemiştir. Kitaplarımızın nasıl imha edildiği sorumlularca mahkemeden de gizlenmek suretiyle 3 yıl boyunca kitaplar imha için SEKA'ya teslim edilmiştir diye yanıtlanmış, ancak imha belgelerinin getirtilmesi istemimizi dikkate alan mahkemenin 26.11.1987 tarihli ara kararı üzerine davalı başbakanlığın mahkemeye sunmak zorunda kaldığı imha tutanağı ile 133.607 kitabımızın sıkı yönetim bünyesinde yakılarak imha edildiği ortaya çıkmıştır. Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın yeniden yayın dünyasına girmesi ve bu kitabında yeniden yayınlanabilme olanağının yaratılması uzun yılları alan böyle bir süreçten geçti. Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm. Diyalektik materyalizm, Marksist-Leninist Parti'nin dünya görüşüdür. Doğa olaylarına yaklaşışı, onları inceleme ve anlama yöntemleri diyalektik, doğa olaylarını yorumlayışı, bu olayları kavrayışı ve teorisi, materyalist olduğundan bu dünya görüşü diyalektik materyalizm adını almıştır. Tarihsel materyalizm, diyalektik materyalizmin ilkelerini toplum yaşamının incelenmesinde kullanır. Bu ilkeleri toplum yaşamındaki olaylara, toplum ve toplum tarihi üzerindeki çalışmalara uygular. Marx ve Engels, diyalektik yöntemlerini tanımlarlarken genellikle Hegel'i, diyalektiğin temel niteliklerini formüle eden filozof olarak gösterirler. Ama bu, Marx ve Engels diyalektiğinin Hegel diyalektiğinin aynısı olduğu anlamına gelmez. Çünkü Marx ve Engels, Hegel diyalektiğinin idealist kabuğunu bir yana iterek, onun yalnızca rasyonel özünü almışlar ve daha da geliştirerek ona modern, bilimsel bir biçim vermişlerdir. Marx şöyle diyor: "Benim diyalektik yöntemim Hegel'inkinden yalnızca temelde farklı değil, üstelik onun tam karşıtıdır. Hegel'e göre ide adı altında bağımsız bir konu, subjekt, haline bile dönüşen düşünme süreci gerçeğin yaratıcısıdır ve gerçek idenin fenomenal, dış olaysal biçimidir. Bana göre ise bunun tersine düşünme süreci insan kafasında yansıyan ve düşünce biçimlerine dönüşen madde dünyasından başka bir şey değildir." Kapital Cilt 1. Marx ve Engels kendi materyalizmlerini tanımlarlarken genellikle Feuerbach'tan materyalizmi doğrularına oturtarak yeniden kuran filozof olarak söz ederler. Ama bu, Marx ve Engels materyalizminin Feuerbach materyalizminin aynısı olduğu anlamına gelmez. Gerçekten de Marx ve Engels, Feuerbach materyalizminin asıl özünü alarak onu materyalizmin bilimsel ve felsefi bir teorisi biçiminde geliştirmişler ve onun idealist, dini, ahlaki kabuğunu kaldırıp atmışlardır. Biliyoruz ki Feuerbach aslında bir materyalist olduğu halde materyalizmin adına karşı çıkmıştır. Engels birkaç kez belirtmiştir ki Feuerbach materyalist temeline karşın geleneksel idealist zincirinden kurtulmuş değildir. Ve ondaki gerçek idealizm din ve ahlak felsefesine gelir gelmez açıkça kendini göstermektedir. Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu. Diyalektik eski Yunan dilindeki konuşmak, tartışmak anlamına gelen diyalego sözcüğünden çıkmıştır. Eski zamanlarda diyalektik, muhatabın savındaki çelişkileri ortaya koyup bu çelişkilerin üstesinden gelmek yoluyla gerçeğe ulaşma sanatı demekti. Eski zamanlarda düşüncedeki çelişkileri ortaya çıkarmanın ve karşıt görüşlerin çatışmasının gerçeğe ulaşmada en iyi yöntem olduğunu kabul eden filozoflar vardı. Düşüncenin bu diyalektik yöntemi sonraları doğa olaylarını da kapsadı. Doğadaki olayları sürekli bir hareket ve değişme içinde gören, doğadaki gelişmeleri, doğadaki çelişkilerin gelişmesi sonucu olarak ve doğadaki karşıt güçlerin birbirlerini karşılıklı etkilemeleri sonucu olarak kabul eden doğanın diyalektik kavranması biçiminde gelişti. Diyalektik özünde metafiziğin tam karşıtıdır. 1. Marksist diyalektik yöntemin temel nitelikleri şunlardır. A. Diyalektik, metafiziğin tersine doğaya rastgele toplanmış, birbirleriyle ilişkisiz, birbirlerinden bağımsız, ayrı şeyler, ayrı olaylar gözüyle değil, maddelerin ve olayların birbirleriyle organik olarak ilişkili bulunduğu, birbirlerine dayandığı ve birbirleriyle belirlendiği tam ve bağımlı bir bütün gözüyle bakar. Bu yüzden diyalektik yönteme göre, madem ki doğanın herhangi bir kesimindeki bir olay, çevresindeki koşullar ilişkisiz, onlardan ayrı olarak düşünüldüğünde bizce anlamsız olacaktır, öyleyse doğadaki hiçbir olay tek başına, çevresindeki olaylardan ayrı olarak kavranamaz. Bunun tersi olarak da, çevresindeki olaylarla ayrılmaz bağlar içinde ve çevresindeki olaylarla koşullandırılmış olarak düşünülen her olayı kavramak ve açıklamak mümkündür. B. Diyalektik, metafiziğin tersine doğanın durgunluk ve hareketsizlik, durağanlık ve değişmezlik halinde olmadığını, hep bir şeylerin doğduğu ve geliştiği, bazı şeylerin de parçalanıp öldüğü, sürekli bir hareket ve değişme, sürekli bir yenilenme ve gelişme halinde olduğunu kabul eder. Bu yüzden, diyalektik yönteme göre olaylar yalnızca karşılıklı bağıntıları ve dayanışmaları açısından değil, ayrıca bu olayların hareketleri, değişmeleri, gelişmeleri, varoluşları ve varoluştan yok oluşa geçişleri açısından da düşünülmelidir. Diyalektik yönteme göre asıl önemli olan, o anda kalıcı gibi görünen ama daha o andan başlayarak ölmeye yüz tutmuş olan şey değil, o anda kalıcı gibi görünmese bile doğan ve gelişmekte olan şeydir. Çünkü diyalektik yöntem ancak yeni doğan ve gelişmekte olan şeylerin yenilmez olduğunu kabul eder. Engels şöyle diyor. Tüm doğa en küçüğünden en büyüğüne dek, küçük bir kum tanesinden güneşe, canlı en ilkel hücreden insana dek sürekli bir varoluş ve yok oluş, sürekli bir akış, sonsuz bir hareket ve değişim içindedir. Doğanın diyalektiği. Onun için Engels'in söylediği gibi diyalektik şeyleri ve onların zihindeki yansımalarını temel olarak karşılıklı ilişkileri, birbiriyle bağıntıları, hareketleri, doğuş ve yok oluş koşulları içinde ele alır. Aynı yapıt. C. Diyalektik metafiziğin tersine gelişme sürecini nicel değişmelerin nitel değişmelere yol açmadığı basit bir büyüme süreci gözüyle görmez. Gelişmeyi önemsiz ve belirsiz nicel değişmelerden açık temel nitel değişmelere geçilen ve bu nitel değişmelerin yavaş yavaş değil de bir sıçrayış biçiminde bir durumdan ötekine kesin ve hızlı olarak gerçekleştiği bir süreç olarak kabul eder. Buna göre nitel değişmeler rastgele değil, görünmeyen ve yavaş yavaş oluşan nicel değişmelerin doğal sonuçları olarak ortaya çıkarlar. Bu yüzden diyalektik yönteme göre gelişme süreci, daireler çemberi üstünde dönen bir hareket ya da geçmişteki olayların basit birer yinelenmesi olarak anlaşılmamalı. Sürekli ve ileri bir hareket, eski bir nitel durumdan yeni bir nitel duruma geçen, basitten karmaşığa, alçaktan yükseğe doğru bir gelişme olarak bilinmelidir. Engels diyor ki, doğa diyalektiğin denek taşıdır. Denilebilir ki modern doğa bilimleri bu doğrulama için son derece zengin ve gün geçtikçe çoğalan materyaller sağlamış ve böylece doğa sürecinin son çözümlemede metafizik değil, diyalektik olduğunu, sonsuz bir tek düzelikle sürekli olarak daireler çemberi üstünde dönmeyip gerçek bir tarih çizgisinden geçtiğini tanıtlamıştır. Bu konuda hemen bitki ve hayvanlardan insana dek bugünün organik dünyasının tümünün bir gelişme sürecinin ürünü olduğunu ve milyonlarca yıldan bu yana gelişmekte olduğunu ortaya koyarak doğanın metafizik kavranışına kesin bir vuruş indiren Darwin'den söz etmek gerekir. Ütopik ve bilimsel sosyalizm. Engels, diyalektik gelişmeyi nicel değişmelerden nitel değişmelere geçiş olarak tanımlarken şöyle diyor. Fizikte her değişme, cismin kendine var olan ya da dışarıdan cisme verilmiş olan bir hareket biçiminin sonucu olarak nicel değişmeyle nicelikten niteliğe geçiştir. Söz gelimi, suyun ısı derecesi önceleri onun sıvı durumuna etkili değildir. Ama sıvı durumundaki suyun ısı derecesi azalır ya da çoğalırsa, molekülleri arasındaki çekim bir an sonra değişecek ve durum değiştirerek buza ya da buhara dönüşecektir. Bir platin telin akkor duruma gelmesi için belli miktarda asgari bir elektrik akımı gereklidir. Her sıvının elimizdeki olanaklarla ve gerekli olan ısı derecesiyle elde edebileceğimiz belli bir basınç altında belli bir donma ve kaynama noktası vardır. Ve sonuç olarak her gazın uygun basınç ve soğutma koşullarında sıvı durumuna dönüşebileceği kritik bir noktası vardır. Fiziğin sabiteleri, değişmezleri bir durumdan öteki bir duruma geçiş noktaları Joseph Stalin, dediğimiz şey birçok durumda eldeki cismin durumundaki hareketin nicel değişmesi, artışı ya da azalışı sonucu nitel değişmenin ortaya çıktığı ve bundan dolayı da nicelliğin niteliğe dönüştüğü düğüm noktalarından başka bir şey değildir. Doğanın diyalektiği. Engels kimyaya geçerek şöyle sürdürüyor. Kimya, nicel birleşimlerin değişmeleri etkisiyle oluşan cisimlerin nitel değişmelerinin bilimi olarak tanımlanabilir. Bu Hegelce de bilinen bir gerçekti. Oksijeni ele alalım. Molekülde iki atom yerine üç atom bulunursa, kokusu ve reaksiyonu adi oksijenden tamamen farklı bir cisim olan ozonu elde ederiz. Ve yine, oksijenin azot ve sülfürle değişik oranlarda birleşmesi sonunda, herkesin de bütün öteki cisimlerden nitelikçe ayrı cisimlerin ortaya çıkması olayı da aynı kapsama girer. Aynı yapıt. Sonuç olarak, Engels, Hegel'de değerli olan ne varsa beğenmeyip reddeden ama yine de onun cansızlar dünyasından canlılar dünyasına, inorganik madde diyarından organik madde diyarına geçişi yeni bir sıçrama dönemi olarak açıklayan ünlü tezini göz açıklıkla aşıran Dühring'i eleştirirken şöyle diyor. Bu tam anlamıyla Hegelci ölçü bağıntılarının düğüm çizgisi üstündeki düğüm noktalarında yalnızca nicel artma ya da azalmanın ortaya koyduğu nitel sıçramadır. Söz gelimi, suyun ısıtılması ya da soğutulması durumunda, normal basınç altında, düğüm noktaları olan kaynama ve donma noktaları, yeni bir kümelenme durumuna geçiş sıçraması ve sonuç olarak da niceliğin niteliğe dönüşmesi durumudur. Anti-Dühring. D. Diyalektik, metafiziğin tersine doğadaki her şeyin ve her olayın yapısında iç çelişkilerin varlığını kabul eder. Çünkü hepsinin olumlu ve olumsuz yanları, bir geçmişi ve bir geleceği, ölen bir yanı ve gelişen bir yanı vardır. İşte bu karşıtlar arasındaki savaşım, yeni ile eski arasındaki, ölenle doğan arasındaki, yitip gidenle gelişen arasındaki savaşım, gelişme sürecinin iç kapsamını, yani nicel değişmelerin nitel değişmelere dönüşmesi biçiminde beliren iç kapsamını oluşturur. Bundan dolayı diyalektik yönteme göre alçaktan yükseğe doğru olan gelişme süreci, olayların uyumlu bir evrimi biçiminde olmayıp, maddelerin ve olayların özünde var olan çelişmelerin ortaya çıkmasına ve bu çelişmelerin temelindeki karşıt yönelişlerle işleyen savaşıma dayanır. Lenin en uygun anlamıyla diyalektik şeylerin asıl özündeki çelişmenin incelenmesidir diyor. Felsefe defterleri. Ve daha ileride Lenin şöyle der. Gelişme, karşıtların savaşı mıdır? Materyalizm ve ampiriyokritizm. İşte Marksist diyalektik yöntemin temel nitelikleri kısaca bunlardır. Diyalektik yöntemin ilkelerinin toplum yaşamının ve toplum tarihinin incelenmesi alanına uzatılmasının ne kadar gerekil olduğu, bu ilkelerin toplum tarihine Proletarya Partisi'nin pratik faaliyetine uygulanmasının ne büyük önem taşıdığı kolaylıkla anlaşılmaktadır. Dünyada olaylar her şeyden ayrı ve tek başlarına değilse, bütün olaylar birbirlerine bağlı ve birbirlerini karşılıklı olarak koşullandırıyorlarsa açıkça görülür ki, tarihteki bütün sosyal sistemler ve sosyal hareketler de, çoğu tarihçilerin sık sık başvurdukları gibi sonsuz adalet ya da başka bir takım önyargılar açısından değerlendirilemezler. Ancak ve ancak o sistemi ya da sosyal hareketi doğuran ve o sisteme ilişkin koşullar açısından değerlendirilebilirler. Günümüzün koşulları altında köleci sistem saçma, aptalca ve anormal olurdu. Ama çözülmeye yüz tutmuş bir ilkel komünal sistem koşullarında, ilkel komünal sisteme göre daha ileri bir adım olan köleci sistem tamamen doğal ve mantıki bir olaydır. Söz gelimi 1905 Rusya'sında çarlığın ve burjuva toplumunun varlığı sırasında burjuva demokratik cumhuriyeti kurma istemi tamamen anlaşılır, yerinde ve devrimci bir istemdi. Çünkü o zamanlar burjuva cumhuriyeti ileriye doğru bir adım demekti. Ama şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği koşullarında burjuva demokratik cumhuriyeti kurma istemi çok anlamsız ve karşı devrimci bir istem olur. Çünkü Sovyet Cumhuriyeti ile karşılaştırıldığında burjuva cumhuriyeti kurma çabası geriye atılmış bir adımdır. Her şey koşullara, zamana ve yere bağlıdır. Şurası açıktır ki, sosyal olaylara böyle tarihsel bir açıdan bakılmadıkça, tarih biliminin varlığı ve gelişmesi olanaksız olacaktır. Çünkü ancak böyle bir görüş, tarih bilimini bir karma karışıklık, bir rastlantılar ve saçma sapanlıklar yığını olmaktan kurtarabilir. Devam edelim. Dünya sürekli bir hareket ve gelişme halindeyse, eskinin ölmesi ve yeninin büyümesi bir gelişme yasasıysa, açıktır ki artık değişmez sosyal sistemlerin, özel mülkiyet ve sömürünün sonsuz ilkelerinin, köylünün toprak ağasına, işçinin kapitaliste baş eğdirilmesine ilişkin öncesiz ve sonsuz düşünlerin varlığı olanaksız bir şeydir. Bu yüzden nasıl bir zamanlar feodal sistemin yerini kapitalist sistem aldıysa, kapitalist sistemin yerini de sosyalist sistem alabilir. Onun için çabalarımızı bugün en egemen gücü oluşturmuş da olsalar, toplumun artık gelişmeyen tabakaları üstüne değil, bugün egemen güç sayılmasalar bile, gelişen ve önünde geniş bir geleceği olan tabakalar üstüne dayandırmalıyız. 1880-1890 yıllarında Marksistlerin Narodniklere karşı savaşımı döneminde Rusya proletaryası nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kendi başına köylüler yığınına göre çok küçük bir azınlıktı. Ama köylüler bir sınıf olarak çözülürlerken proletarya sınıf olarak gelişiyordu. Ve proletaryanın bir sınıf olarak gelişmesi yüzündendir ki Marksistler eylemlerini proletaryaya dayandırmışlardı. Bunda da yanılmamışlardı. Çünkü bildiğimiz gibi sonradan proletarya önemsiz bir güç olmaktan çıkıp birinci derecede tarihsel ve politik bir güç durumuna gelmiştir. Bu yüzden politikada hata yapmamak için hep ileriye bakılmalıdır, geriye değil. Devam edelim. Yavaş, nicel değişmelerden hızlı ve ani nitel değişmelere geçiş bir gelişme yasasıysa, ezilen sınıfların yaptığı devrimlerin çok normal ve kaçınılmaz olduğu da apaçık ortaya çıkar. Bu bakımdan kapitalizmden sosyalizme geçiş ve işçi sınıfının kapitalist boyunduruktan kurtulması yavaş yavaş değişmelerle, reformlarla değil, ancak kapitalist sistemin nitel değişmesiyle, devrim yoluyla gerçekleşebilir. Bu bakımdan politikada hata yapmamak için devrimci olmak gerekir, reformist değil. Devam edelim. Gelişme, iç çelişmelerin ortaya çıkmasıyla, bu çelişmeler temeline dayanan karşıt güçler arasındaki çatışmalarla ve çatışmaların sonucunda bu çelişmelerin aşılması yoluyla oluşuyorsa, açıkça anlaşılacağı gibi, proletaryanın sınıf savaşımı çok normal ve kaçınılmaz bir olaydır. Bu yüzden kapitalist sistemdeki çelişmeleri örtbas etmemeli, onların üstünü açıp gözler önüne sermeliyiz. Sınıf çatışmasını kısıtlamamalı ve onu sonuna dek sürdürmeliyiz.